Ayrım 17. Ayrımcılık yasağı. Kavram, hukuk, izleme ve belgeleme. İdil Işılgül, Ulaş Karan. Sayfa 127. Eşitlik kurumları. AB tarafından ayrımcılık yasağı kapsamında kabul edilen direktiflerin üye ülkeler açısından hukuken bağlayıcı nitelikte olması, üye ülkelerde bu alanda çok sayıda hukuki düzenlemenin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bunlar arasında işe alınma, mesleki eğitim ve işte yükselmede ve çalışma koşullarında kadın ve erkek için eşit muamele ilkesinin yürürlüğe konulmasına dair 76/207/EEC sayılı direktifi değiştiren 2002/73/EC sayılı direktif, istihdama erişim, mesleki eğitim ve terfi ve çalışma koşullarında kadın ve erkeğe eşit muamele ilkesinin uygulanmasına dair 76/207/EEC sayılı konsey direktifini değiştiren, 23 Eylül 2002 tarihli ve 2002/73/EC sayılı konsey direktifi, Council Directive 2002/73/EC/CO/23 September 2002, Amending Council Directive 76/207/EEC on the implementation of the principle of equal treatment for men and women as regards access to employment, vocational training and promotion and working conditions. HTTP, EURLEX Europe, EURLEX Juri Serv, Lex Juri Serv, Do Juri, O, J, L, 2002, 269, 00, 15, 00, 20, EN, PDF, erişim 2011-2009 ile ırk veya etnik kökenine bakılmaksızın kişilere eşit muamele edilmesi ilkesinin uygulanmasına dair 2000/43/EC sayılı direktif özellikle önem taşımaktadır. Cinsiyet temelli ayrımcılık bağlamında 76/207/EEC sayılı direktifte 2002 yılında yapılan değişiklik sonucunda 8A maddesiyle üye devletlere eşitlik kurumu kurulması yükümlülüğü getirilmiştir. Kurumun amacı eşit davranma ilkesinin hayata geçirilmesini sağlamaktır. Üye devletler cinsiyet temelinde ayrımcılık yapılmaksızın tüm insanlara eşit davranılmasını teşvik, analiz, denetleme ve desteklemek için gerekli kurum ve kurumları görevlendirecektir. Bu kapsamda oluşturulacak eşitlik kurumlarının ulusal insan hakları kurumlarının bir parçası olarak oluşturulması mümkündür. Bu kurumların üstlenmesi gereken görevler arasında ayrımcılık mağdurlarının şikayet ve başvurularında bağımsız destek sağlamak, ayrımcılıkla ilgili araştırmalar yürütmek, ayrımcılıkla ilgili konularda raporlar yayınlamak ve öneriler sunmak yer almaktadır. Burada ağırlıklı olarak ırk eşitliği direktifi ile istihdamda eşitlik direktifi üzerinde durulacaktır. Cinsiyet eşitliği temelli eşitlik kurumları, ırk ve etnik köken ayrımcılığı kapsamında oluşturulan eşitlik kurumları ile büyük oranda örtüştüğü için ayrıca cinsiyet eşitliği ile ilgili bu direktif üzerinde durulmayacaktır. Irk eşitliği direktifinin başlangıç bölümünde, üye ülkelerde etnik ve ırksal kökene dayalı ayrımcılığa karşı mücadelenin bir ya da birden fazla eşitlik kurumuyla güçlendirileceği ifade edilir. Eşitlik kurumlarının bu alandaki sorunları analiz edeceği, olası çözümler üzerinde çalışacağı ve mağdurlara somut yardım sağlayacağı belirtilmektedir. Irk Eşitliği Direktifi Giriş Bölümü Para 24. Bu doğrultuda birlik üyesi tüm ülkelerin söz konusu alanda gerekli kurumları oluşturması, ayrımcılıkla ilgili araştırmalar yürütmesi, raporlar yayınlaması ve tavsiyelerde bulunması gerekmektedir. 2000/43 sayılı direktifin 13. maddesinde bu yükümlülük şu şekilde ifade edilmiştir. 1. Üye devletler, ırk veya etnik köken temelinde ayrımcılık yapılmaksızın herkese eşit muameleyi teşvik eden bir kurumu veya kurumları görevli kılacaktır. Bu kurumlar, ulusal seviyede insan haklarının savunulması veya bireylerin haklarının güvence altına alınması ile görevli kuruluşların bir parçasını oluşturabilir. 2. Üye devletler, bu kurumların yetkileri arasında şunların bulunmasını sağlayacaktır. Mağdurların ve 7. maddenin 2. fıkrasında bahsi geçen derneklerin, örgütlerin veya diğer tüzel kişilerin haklarına halel gelmeksizin ayrımcılık mağdurlarına ayrımcılıkla ilgili şikayetlerinin takibi konusunda bağımsız yardım sunmak. Ayrımcılıkla ilgili bağımsız araştırmalar yürütmek. Ayrımcılıkla ilgili herhangi bir mesele hakkında bağımsız raporlar yayımlamak ve tavsiyelerde bulunmak. Üye devletler, aşağıda ayrıntılı olarak görüleceği üzere, ırk eşitliği direktifinin 13. maddesi gereği, çeşitli biçimler veya isimler altında ombudsman, komisyon, iş müfettişleri, kurumlar oluşturmuşlardır. Avrupa'da oluşturulmuş Ulusal İnsan Hakları Kurumları üzerine bir inceleme için, bakınız, Gauthier de Becco, Avrupa'da Ulusal İnsan Hakları Kurumları, Human Rights Law Review, Volume 7-2, Oxford University Press, 2007, http, www.ihop.org.tr, dosya, UIHK, Avrupa, PDF, erişim, 2011-2009. Bu kurumların bir kısmı, önceden başka amaçlar kapsamında kurulmuş olan kurumların yetkilerinin direktif doğrultusunda artırılmasıyla oluşturulmuştur. Bir kısmı ise yeni oluşturulmuş kurumlardır. Bazı ülkelerde bu kurumlar ombudsman kurumları şeklinde oluşturulurken, diğerlerinde ise komisyonlar biçimindedir. AB'ye üye ülkelerde bulunan ombudsmanların ilki, İsveç'te 1980 yılında toplumsal cinsiyet ayrımcılığı temelli olarak kurulmuştur. Bunu 1986 yılında Etnik Ayrımcılık Ombudsmanı, 1994 yılında Engellilere Yönelik Ayrımcılık Ombudsmanı ve 1999 yılında Cinsel Yönelim Ayrımcılığı Ombudsmanı izlemiştir. Benzer kurumlar çok sayıda birlik üyesi ülkede de oluşturulmuştur. Ombudsmanlar komisyonlara göre daha çok şikayet temelli kurumlar olarak görülmektedir. Şüphesiz bu iki farklı kategori arasında uygulamada su geçirmez bir ayrım söz konusu değildir ve her iki tipte kurumda benzer işlevler üstlenebilmektedir. Bazı üye ülkelerde ombudsmanlar çeşitli temellerde ayrımcılıkla mücadele için kurulmuşken, bazı üye ülkelerde her bir temelde ayrımcılıkla mücadele amacıyla ayrı bir ombudsman oluşturulmuştur. Ayrıca bazı üye ülkeler bu şekilde farklı temellerde ayrımcılıkla mücadele için kurulmuş, birden fazla yapıyı tek çatı altında toplamaktadır. Eşitlik kurumlarının ayrımcılık vakaları ile hukuki zeminde mücadelesi farklı biçimlerde gerçekleşebilmektedir. Eşitlik kurumları hukuki alanda mağdurlara hukuki yardım sağlamakta ve arabuluculuk kurum adına yargısal veya idari usullere başvurma, müdahil olma veya ayrımcılıkla mücadelede test yöntemi gibi yollara başvurabilmektedir. Irk ayrımcılığı ve toplumsal cinsiyet ayrımcılığı konularında mağdurlara hukuki yardım, üye ülkeler için direktiflerle bir yükümlülük haline gelmiştir. Arabuluculuksa, dava yolunun ayrımcılık vakalarında bazı olumsuz sonuçlara yol açabilme riski barındırması nedeniyle gündeme gelmiş ve bu anlamda eşitlik kurumlarının giderek daha sık başvurduğu bir usul halini almıştır. Eşitlik kurumları belli bir konu hakkında çok sayıda başvuru alıyorsa, ancak ayrımcılık mağdurları hukuki yollara başvurmak istemiyorsa, eşitlik kurumu kendisi adına başvuru yapabilmektedir. Eşitlik kurumları açısından daha az masraflı bir diğer seçenek ise mevcut bir davaya müdahil olmaktır. Eşitlik kurumları yukarıda belirtilen yargısal işlevler yanında yargısal benzeri işlevler de üstlenebilmektedir. Bu işlevler bağlayıcı kararlar yayınlamak, tavsiye kararları yayınlamak şeklinde olabilmektedir. Eşitlik kurumlarının bir diğer işlevi de araştırmalar yürütmek ve raporlar yayınlamaktır. Ayrımcılığın nerede ve nasıl oluştuğunun ortaya konulması, ayrımcılığın ortadan kaldırılması için büyük önem taşımaktadır. Bu anlamda bağımsız ve güvenilir araştırmalar ve raporlar, ayrımcılıkla mücadele alanında politika oluşturulması açısından da önemlidir. Bu şekilde ulaşılacak verilerin mevzuatta değişiklik yapılması söz konusu olduğunda karar alma süreçlerinde yardımcı olması, ulusal ve uluslararası denetim mekanizmalarının bilgilendirilmesi, farkındalığın artırılması, dava yoluna başvurulduğu durumlarda destek sunması gibi işlevleri de olabilmektedir. Hükümetlere tavsiyelerde bulunmak, eşitlik kurumlarının en önemli işlevlerinden birisidir. Eşitlik kurumları, eşitlik ilkesinin hayata geçirilmesi amacıyla yetkilendirildiğinden, bu kurumların hükümetlere yönelik yapısal ve kurumsal değişim konularında güçlü tavsiyelerde bulunması mümkündür. Mevcut yargı dışı denetim usulleri, il ve ilçe insan hakları kurulları. Ayrımcılık kapsamında değerlendirilebilecek ve şikayet başvuruları almak üzere kurulan il ve ilçe insan hakları kurulları, 12 Nisan 2001 tarihli ve 4643 sayılı kanuna dayalı olarak çıkarılan İl ve İlçe İnsan Hakları Kurullarının kuruluş, görev ve çalışma esasları hakkında yönetmelikle oluşturulmuştur. 2011-2000 tarihli ve 24218 sayılı resmi gazetede yayımlanan yönetmelik, 23-11-2003 tarihli ve 25298 sayılı resmi gazetede yayımlanan ve aynı adı taşıyan yeni yönetmelikle yürürlükten kaldırılmıştır. Tüm il ve ilçelerde kurulmuş bulunan il ve ilçe insan hakları kurulları etkililik açısından oldukça yetersizdir. Bunun altında yatan nedenlerin başında, kurulların başkanlıklarının illerde valiler veya vali yardımcıları, ilçelerde ise kaymakamlar tarafından yürütülmesidir. Bu durum bağımsızlık açısından büyük kuşku doğurmaktadır. Bu kurullar, her ne kadar sivil toplum kuruluşu temsilcilerine yer vermiş olsa da, söz konusu örgüt temsilcileri, büyük ölçüde insan hakları veya ayrımcılık alanlarında faaliyet yürütmeyen ve bu konuda uzmanlığı olmayan örgütlerdir. Ayrımcılık mağdurları için yargı dışı sayılabilecek ilk seçenek, yukarıda belirtilen eksikliklere karşın tüm il ve ilçelerde kurulmuş olan insan hakları kurullarıdır. Kurullar, ayrımcılık yasağıyla ilgili şikayet başvuruları incelemekle yetkilidir. Kurullar, ayrımcılık yasağının ihlal edilip edilmediğine dair karar verebilmektedir. Ancak bu kararlar icra edilebilir olmadığı gibi hukuken bağlayıcı da değildir. Türkiye'de ayrımcılık yasağı kapsamında resmi kurumlarca herhangi bir veri toplanmamaktadır. Mevcut veriler sadece tüm illerde ve ilçelerde kurulu bulunan insan hakları kurulları üzerinden Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığı tarafından yıllık olarak toplanmaktadır. Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığı, ayrımcılığı da içeren insan hakları ihlallerini kurullara gelen başvurular üzerinden derlemektedir. Bu kurulların varlığı ve işlevleriyle ilgili olarak halk arasında genel bir bilgi eksikliği mevcut olduğundan başvurular sınırlı sayıda olabilmektedir. İnsan Hakları Başkanlığı'na ve kurullara ayrımcılık iddiasıyla ilgili olarak yapılan başvuru sayıları ve toplam başvurular içindeki yüzdeleri şu şekildedir. Bakınız http://www.ihb.gov.tr Raporlar, İstatistikler, ASP-X Erişim 18.1.2011 Yıl, hak ihlali iddiasıyla yapılan toplam başvuru sayısı, ayrımcılık iddiasıyla yapılan başvuru sayısı, oran yüzde. Yıl 2004, hak ihlali iddiasıyla yapılan toplam başvuru sayısı 1639, ayrımcılık iddiasıyla yapılan başvuru sayısı 110, oran 6.7. 2005, 2227, 159, 7.3. 2006, 2056, 136, 6.6. 2007, 1318, 42, 3.2. 2008, 5458, 101, 1.9. 2009, 2562, 41, 1.6. 2010, 8795, 144, 1.6. 2007 yılında ayrımcılık yasağı çerçevesinde yapılan 42 şikayet içerisinde din ve inanç temelinde ayrımcı muameleye ilişkin şikayet sayısı 4'tür. Irk veya etnik kökene dayalı ayrımcı muameleye yönelik şikayet bulunmamaktadır. Bakınız http://www.ihb.gov.tr Dosya Goster ASHX IT 24 Erişim 18.1.2011 2009 yılı için hazırlanan raporda, ayrımcılık yasayla ilgili iddiaların bazı kurum ve kuruluşlara eleman alımlarında ve bazı vatandaşların iş yerlerinde veya okullarında mezhep ya da etnik kökenlerinden dolayı kendilerine ayrımcılık yapıldığına ilişkin olduğu belirtilmiştir. Bakınız http://www.ihb.gov.tr dosya goster ashx it 21 erişim 18.1.2011. 2010 yılında ayrımcılık iddiasıyla yapılan şikayetler arasında cinsel yönelim temelinde ayrımcılık, kılık kıyafeti nedeniyle öğrenim hakkının engellenmesi ve kamu hizmetlerinden yararlanılmasında kamu görevlilerinin ayrımcı uygulamaları yer almaktadır. Bakınız http://www.ihb.gov.tr dosya goster ashx it 246 erişim 1.4.2011. Mevcut istatistikler, ayrımcılık iddiasının hangi temelde yapıldığına ya da hangi haklarla ilgili olduğuna dair net ve açıklayıcı bilgi içermemektedir. Başbakanlık İnsan Hakları Başkanlığı'nın 2008 yılının ilk 6 ayının verilerinin sunulduğu Ekim 2008 tarihli raporunda da ifade edildiği üzere, ayrımcılık yasağıyla ilgili şikayetler 2004 yılında 6. sırada, 2005 yılında 5. sırada, 2006 yılında 4. sırada, 2007 yılında 10. sırada, 2008 yılının ilk 6 ayında 15. sırada yer almaktadır. Bu şikayetler büyük çoğunlukla ırk, renk, dil, din veya siyasal düşünce farklılığı ve benzeri temellerde gerçekleşen ayrımcılık iddiaları değil, daha çok kamu hizmetlerinin işleyişinde yaşanan torpil, kayırmacılık ya da ücret adaletsizlikleriyle ilgili iddialardan oluşmaktadır. Bakınız http://www.ihb.gov.tr dosya goster ashx it 23 erişim 1.4.2011. Kurulların bağımsız olmadıkları ve aldıkları kararların bağlayıcı olmadığı düşünüldüğünde, başvuruların arttığı durumda dahi mevcut başvurular sonucunda ortaya çıkacak verinin güvenilir olması mümkün gözükmemektedir. Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu. Yargı dışı başvuru yollarından bir diğeri, Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu'na başvurmaktır. Bu komisyonda genel olarak insan hakları ihlalleri yanında ayrımcılıkla ilgili şikayetleri incelemekle yetkilidir. Komisyon, 3686 sayılı İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Kanunu, bakınız, kanun metni için 8 Aralık 1990 tarihli ve 21.719 sayılı resmi gazete ile oluşturulmuştur. Kanunun 4. maddesinde, komisyonun görevleri, uluslararası alanda genel kabul gören insan hakları konusundaki gelişmeleri izlemek, Türkiye'nin insan hakları alanında taraf olduğu uluslararası anlaşmalarla anayasa ve diğer ulusal mevzuat ve uygulamalar arasında uyum sağlamak amacıyla yapılması gereken değişiklikleri tespit etmek ve bu amaçla yasal düzenlemeler önermek, Türkiye Büyük Millet Meclisi komisyonlarının gündemindeki konular hakkında istem üzerine görüş ve öneri bildirmek, Türkiye'nin insan hakları uygulamalarının taraf olduğu uluslararası antlaşmalara, anayasa ve kanunlara uygunluğunu incelemek ve bu amaçla araştırmalar yapmak, bu konularda iyileştirmeler, çözümler önermek, İnsan haklarının ihlale uğradığına dair iddialarla ilgili başvuruları incelemek ve gerekli gördüğü hallerde ilgili mercilere iletmek, gerektiğinde dış ülkelerdeki insan hakları ihlallerini incelemek ve bu ihlalleri o ülke parlamenterlerinin dikkatlerine doğrudan veya mevcut parlamenter forumlar aracılığıyla sunmak, her yıl yapılan çalışmaları, elde edilen sonuçları yurt içinde ve dışında insan haklarına saygı ve uygulamaları kapsayan bir rapor hazırlamak olarak sayılmıştır. Komisyon, bakanlıklardan, genel ve katma bütçeli dairelerden, mahalli idarelerden, muhtarlıklardan, üniversitelerden ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile özel kuruluşlardan bilgi isteme ve buralarda inceleme yapma, ilgililerini çağırıp bilgi alma, gerekli gördüğünde uygun bulacağı uzmanların bilgilerine başvurabilme ve Ankara dışında da çalışabilme yetkisine sahiptir. Komisyon, Komisyon başkanının çağrısıyla veya komisyon üyelerinin üçte birinin talebiyle belirlenen gündemler üzerine toplantılar yapmakta ve uygulamada genellikle 2 ila 3 haftada bir, ancak zorunlu olmadıkça bir ayı geçmemek üzere toplanmaktadır. Türkiye Büyük Millet Meclisi İnsan Hakları İnceleme Komisyonu 23. dönem 4. yasama yılı faaliyet raporu. Sayfa 10. http://www.tbmm.gov.tr Komisyon İnsan Hakları Belge 4 Yasama Yili Faaliyet Raporu PDF Erişim 1-11-2010. Dolayısıyla komisyon tam zamanlı çalışan bir organ niteliğinde değildir. Komisyon 23 milletvekilinden oluşmaktadır ve personel sayısı da oldukça yetersizdir. Komisyonda şu an 4 yasama uzmanı, 1 yasama uzman yardımcısı, 1 mülkiye baş müfettişi, 1 adalet müfettişi, 4 memur görev yapmaktadır. AGE sayfa 12. Görüldüğü gibi komisyonun personel sayısı da oldukça yetersizdir. Komisyon kendisine yapılan başvuruları inceledikten sonra konuyla ilgili bir karar alarak veya rapor hazırlayarak bunları kamuoyu ile paylaşmaktadır. Ancak komisyonun çalışmaları ayrımcılık olgusuyla mücadele bakımından yeterli değildir. Komisyonun 2009 yılı Ekim ayı ile 2010 yılı Ekim ayı arasındaki faaliyetlerini ortaya koyan 23. dönem 4. yasama yılı faaliyet raporuna göre anılan dönemde komisyona 3180 başvuru yapılmıştır. Bu raporda da belirtildiği üzere başvurular ancak komisyon başkanı uygun görüldüğü zaman inceleme kapsamına alınmaktadır. Bu durum, inceleme yapılmayan başvurular hakkında herhangi bir ölçütün mevcut olmadığını göstermektedir. AGE sayfa 32. Belirtilen başvuru sayısı ile ilgili sınıflandırma sonucunda ayrımcılık yasağının ihlal edildiği gerekçesiyle yapılan başvuru sayısının 103 olduğu görülmekte ve bu sayı toplam başvuruların %4'ünü oluşturmaktadır. AGE sayfa 42. Raporda bu başvurularla ilgili olarak 3 paragraflık oldukça kısa bilgi verilirken, başvuruların nasıl sonuçlanacağına dair bilgi verilmemiştir. Dolayısıyla komisyona ayrımcılıkla ilgili olarak yapılan başvuruların etkili bir şekilde incelendiğini söylemek mümkün gözükmemektedir. 17. ayrımın sonu, sayfa 133.